Ayrım 12. Sülale Devri Mustafa Balbay. Sayfa 169. Kutuplaşmadan kucaklaşmaya. AKP iktidarı içte ve dışta karşıtlık yaratma temelinde siyaset üreten bir dönem olarak anılacak. Öyle ki tam olarak kendine benzetemediği her devlet kurumunun hemen yanına benzerini koydu. İnsani Yardım Kuruluşu'nda bile bunu yaptı. Toplumda yarattığı karşıtlık ise önümüzdeki dönemin en önemli restorasyon konularından biri. İnançlara dayalı farklılıklardan mesleklere yönelik çatışmalara kadar gerilmedik yanımız kalmadı. Erdoğan bu yöntemi özellikle kendi tabanını bir arada tutmak için çok sık kullandı. Gezi direnişi sırasında söylediği "Ben evdeki %50'yi zor tutuyorum" sözü takındığı tutumun tek cümleye indirgenmiş anlatımlarından biriydi. Cumhurbaşkanlığına başbakanlıktan geçen Özal ve Demirel'in siyasi yaşamı Cumhurbaşkanlığı öncesi ve köşk süreci diye ikiye ayrılır. Zira o koltuğa oturan devletin başında olduğunu, tüm Türkiye'yi temsil ettiğini hep göz önünde tutar. Erdoğan ise tam tersini yaptı. Eline geçen gücün daha yükseğini düşünüp bunu tek adam yönetimine, yeni başkanlık sistemine çevirmek istedi. Bir kez daha vurgulamak gerekirse, 7 Haziran genel seçimlerinin en önemli sonucu Erdoğan'ın AKP'yi arkasına alıp Türkiye'yi sürüklediği bu belirsizlikten kurtarmasıdır. Erdoğan'ın tek adam olma hevesi sandığa gömülmüştür. Halkımız bu kez sarraf terazisinde sağduyu tartıp dört partiyi birbirine muhtaç hale getirmiştir. AKP'ye "yok öyle tek başına iş pişirmek, bu kadarı yeter" demiştir. CHP'ye "bize hedeflerini, vaatlerini tek başına gerçekleştirecek ölçüde güven vermedin" demiştir. HDP'ye "Türkiye Partisi olma hedefini önemsiyorum" demiştir. MHP'ye "HDP ile milletvekili sayısını eşitledik, siz kardeşsiniz" demiştir. Parlamentoya "kurumsal kimliğine sahip çık, anahtarı tekrar sana veriyorum, ona buna kaptırma" demiştir. Tüm siyaset üreten kişilere de "artık kutuplaşmadan kucaklaşmaya geçin, her biriniz birbirinizle varsınız, ötekileştirmeyi de bir tarafa bırakın" demiştir. Bütün bunlardan sonra şunu söyleyebiliriz. Gerçek çözüm süreci halk başlatmıştır. AKP iktidara gelişinin ilk yıllarında her şeye demokrasi ve özgürlükler penceresinden baktığı izlenimini vermiştir. Gerçekte ise ülkenin tüm sorunlarını çözmek değil, kullanmak için siyaset üretmiştir. Pek çok konudaki görüşü seçimden önce ve seçimden sonra olmak üzere ikiye ayırıyordu. Şimdi parlamentoya soktuğu dört partiden çözüm beklemektedir halk. İktidarını korku imparatorluğu kurarak pekiştirmeye girişen AKP, bu kez "ben yoksam kaos olur" korkusunu yerleştirmeye çalışıyor. Bu durum her şeyden önce AKP'nin demokrasiye inançsızlığının göstergesidir. AKP'siz bir iktidar, Türkiye'nin dengelerini yeniden rayına oturtacaktır. İlk bakışta çileli ve zor gibi görünen bu yola girmemenin sorumluluğu girmekten daha büyüktür. Zira çok daha zorunu halk başarmıştır. Ülkeyi diktatörlüğe giden yoldan çevirmiştir. Devamını getirmek siyasetin görevidir. Siyasi partiler sadece yaptıklarından değil, yapmadıklarından da sorumludur. HDP barajı aştı, kendini aşabilecek mi? Bir an önce sağlığına kavuşmasını yürekten dilediğimiz, ancak doktorların tüm çabalarına karşın durumu ciddiyetine koruyan Cüneyt Arcıyürek'in seçimlerle ilgili sık kullandığı şöyle bir değerlendirme vardır. "Öyle olur ki seçim Anadolu'da kazanır, Ankara'da kaybedilir. Anadolu'da kaybedilir, Ankara'da kazanılır." İşte böyle bir dönemdeyiz. 7 Haziran seçimlerinin temel sonucu şu. Muhalefet %60, iktidar %40 oy aldı. İktidarın kullandığı söylemle vurgulamak gerekirse milli irade böyle tecelli etti. 60-40'tan büyük olduğuna göre seçimlerin galibi AKP'nin her fırsatta tümünü bir arada eleştirdiği, hatta terör örgütleriyle bağlantı kurdurduğu CHP, MHP ve HDP'dir. AKP ile AKP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk anda bu sonuçları kabullenip ona göre strateji çizmek yerine ne olursa olsun iktidardan gitmeyeceklerini ima ettiler. Ancak son birkaç gündür usul usul gerçeğe geldikleri dikkati çekiyor. Erdoğan bile 400 milletvekili başkanlık sisteminden makamımı tartıştırmam noktasına geldi. Ahmet Davutoğlu da artık başbakan değildir, başbakan vekilidir. Seçimlerin en çok tartışılan partisi HDP. Uzunca bir süredir Türkiye Partisi olma hedefiyle yola çıkan HDP bunu başardı. Seçim barajı engelini sözcüğün tam anlamıyla gücünü artırıcı kaldıraca dönüştürdü. Koalisyon tartışmalarına girmeden önce vurgulamak gerekirse en geniş yelpazeli koalisyon HDP'dir. %13'ün içinde partinin çekirdek oyu var. AKP, CHP hatta MHP'den giden oy var. Türkiye'deki sosyalist solun bütün renklerinden destek var. HDP bu tablonun farkında. Adımlarını da ona göre atmaya çalışıyor. Ancak bu yetmez. Demirtaş seçimlerden önce Erdoğan'a seslenmiş, "Ben sadece saz çalıyorum, sen ne çalıyorsun söyle" demişti. Demirtaş sazdan başka hiçbir şey çalmadığını da özellikle vurgulamıştı. Gelinen noktada Demirtaş'ın bir şey daha çalmasını bilmesi gerekiyor, kapı çalmak. HDP'nin özellikle MHP'nin konumunu kolaylaştırıcı bir tutum takınması gerekiyor. 7 Haziran seçimlerine genel anlamda barış içinde girilmesinin iki önemli unsuru vardı. Birincisi HDP'nin Türkiye Partisi olma hedefi ve bu doğrultuda hiçbir provokasyona gelmemesi. İkincisi de MHP'nin tabandaki gençleri sokağa dökmemek için olağanüstü hassasiyet göstermesi. Seçimden önceki bu iki yaklaşımın seçimden sonra oluşturabileceği hava iç barışımız ve siyasi istikrarımız için çok önemli. HDP'yi bekleyen bir sorumluluk da yine Demirtaş'ın saz çalmasına gönderme yaparak anlatmak gerekirse bu partinin yelpazesi içindekileri ayrı tellerden çalmaması. HDP'nin başarısıyla birlikte tüm sorunların parlamento çatısı altında çözülmesinin önü açıldı. Kandil'den İmralı'ya siyasetin meclisin öne geçmesini engellemek isteyenler olabilecektir. İşte bu noktada da barajı aşan HDP'nin kendini aşıp aşamayacağı sorusu gündeme geliyor. AKP Kürtleri 10 seçimdir kandırıyor. Sandıktan önce izlediği politikayla sandıktan sonra izlediği politika birbirine tutmuyor. Daha net ifadeyle AKP bu sorunu çözmek yerine kullanmayı yeğliyor. Gelinen nokta AKP'nin dinlenmeye çekilmesini, 3 partinin sorumluluk almasını elzem kılıyor. Başta vurguladığımız gibi bakalım muhalefet Anadolu'da elde ettiği başarıyı Ankara'da sürdürebilecek mi? Koalisyon kültürü. Demokrasi bir arada yaşamanın altyapısını oluşturma gücünden ibarettir. Siyasetçiler için yapılan, bir lider kendisi gibi düşünmeyenlerin ona duyduğu saygı kadar vardır. Değerlendirmesinin altında da bu yatar. Tek başına iktidara gelen bir parti bile toplumun farklı kesimleriyle adı konmamış bir koalisyon kurarak bu güce ulaşmıştır. 12 Eylül sonrasından örnek vermek gerekirse, 1983'teki genel seçimlerde %45'lik oy oranına ulaşan Anavatan Partisi kendisini topluma şöyle anlatmıştı. Ben de 4 eğilimde var. Bu 4 eğilim sosyal demokrat, merkez sağ, milliyetçi ve muhafazakar kesimleri ifade ediyordu. Gerçekten de partinin içinde bu 4 eğilime de hitap eden bir koalisyon vardı. Bu pencereden bakılırsa AKP de bir koalisyon olarak yola çıktı. Mehmet Dülger'den Köksal Toptan'a kadar merkez sağı içine aldı. Ertuğrul Günay, Haluk Özdalga ile sola da selam vermeyi hedefledi. Kökü zaten belliydi. Zaman içinde kendisini çoğaltan kesimleri koalisyondan attı ve inişe geçti. Partilerin içindeki koalisyon ayrı bir konu, güncele gelelim. AKP seçim gününe dek koalisyon olasılığının ne büyük öcü olduğunu anlatmak için her yöntemi kullandı. Oysa bugün 27 AB üyesinin 24'ü koalisyonla yönetiliyor. Almanya'da 22 Eylül 2013'teki seçimden sonra Demokratik Hristiyan Birliği, Hristiyan Sosyal Parti, Alman Sosyal Demokrat Partisi bir araya geldi, üçlü koalisyon kurdu. İtalya'da 25 Şubat 2013'teki seçimden sonra 6 parti bir araya gelerek hükümet kurdu. Tümünün adını yazsak sütün yetmez. Yunanistan'da 25 Ocak 2015'teki seçimden zaferle çıkan Tsipras'ın başında bulunduğu hareketin adı her şeyi anlatıyor. Radikal Sol Koalisyonu. İçinde tam 13 parti ve grup var. Bir başka deyişle 13 partili koalisyon. Sadece rakam vererek aktarmak gerekirse Lüksemburg 4, Letonya 4, Fransa 4, Finlandiya 4, Romanya 4, Litvanya 3, Slovenya 3, Portekiz 3, Hollanda 2, Polonya 2, İrlanda 2, Macaristan 2, İsveç 2, Danimarka 2, Estonya 2, Macaristan 2 partili koalisyonlarla yönetiliyor. 7 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çıkan sonuçla birlikte Türkiye'de de koalisyon sözcüğü kullanılmaya başlandı. Yukarıda vurguladığımız gibi adı söylenmese bile fiili koalisyon zaten vardı. Partilerin içi dikkate alındığında en geniş yelpazeli koalisyon HDP. Hükümet kurma bağlamında seçmenin işaret ettiği yön AKP'nin karşısındaki 3 partidir. En mantıklı formül budur. En zor formül de budur. Mantıklıdır çünkü AKP ile kurulacak koalisyona katılacak parti AKP'nin 13 yıllık icraatına da ortak olacaktır. Bu da AKP ile ortak olanı eritecektir. Zordur çünkü HDP ile MHP'nin yan yana gelmesi halinde bunu AKP istismar edecektir. Düne kadar barış sürecini birlikte götürdüğü partiyle ilgili her türlü suçlamayı yapıp MHP burada mı yer alacak diye soracaktır. Başka bir yol var mı? Bulunabilir. Bütün mesele koalisyon kültürünü bir arada yaşama kültürünü adım adım ilerletebilmekte. AKP'siz olarak dışarıdan destekle de hedefleri belli hükümetler kurulabilir. AKP'sizlik önerimiz bu partiye düşmanlığımızdan da değil. Eğer AKP muhalefetin kendisine yönelik eleştirilerinin haksız olduğunu, ülkeyi çok iyi yönettiğini iddia ediyorsa, ustalık bunu muhalefete düşünce anlatabilmektir. Faşizan eğilimli garip bir başpadişahlık sistemine karşı parlamenter sistem kazanmıştır. Bu kazanımı geri götürmeye kimsenin hakkı yoktur. Halep orada, arşın nerede? Türkiye, Suriye'nin iç işlerine karışayım derken, Suriye Türkiye'nin iç işi haline geldi. Hükümetin Türkiye'nin 81 iline eşit dağıttığı tek şey Suriyeli mülteciler. Bütün illerimize yayılan, çok zor şartlarda yaşayan mülteciler sorununun nasıl çözüleceği tartışılırken, sınırımızda yeni bir mülteci akını ve karmaşık bir güç dengesi ortaya çıktı. Önce konunun insani boyutuna değinelim. Türkiye 2010'dan başlayan Suriye İç Savaşı'nda uluslararası aktörlerin hemen yanında yer alıp Esad'ı sabahtan akşama devirip yatsı namazını Şam'da kılmaya niyetlendi. Esad'ın katı muhaberat yapısı uluslararası karanlık yapıların kontrolündeki terörist odaklara karşı karşıya gelince arada kalan Suriyeliler çareyi ülkeyi terk etmekte buldu. Başlangıçta Suriyelileri topraklarımıza almak Ankara'ya huzur veren, uluslararası alanda itibar sağlayan bir sosyal faaliyet gibi göründü. Sayı arttıkça AKP'nin gururu da arttı. Öyle ya, komşudaki zor durumda olan insanları içimize alıyorduk. Onlara daha iyi bir yaşam sunuyorduk. Ancak zaman geçtikçe işin bütün sırları döküldü. Artık Türkiye'de doğum yapan anneler vardı. Türkiye'de yeni Suriyelilere aileler oluşuyordu. Başta CHP olmak üzere muhalefet partileri hükümetin Suriye politikasını her fırsatta gündeme taşıdılar. Komşu ülkenin iç işlerine karışmanın orta vadede ters tepeceği vurguladılar. AKP'nin muhalefete yanıtı şu oluyordu. Biz Suriyeli aileleri ölüme mi terk etseydik? Kardeşlerimize kucağımızı açıyoruz. Birazcık vicdan olan herkes bunu yapar. Cümleler hoştu ama aslında içi boştu. Zira hükümet Esad'ın haftalar içinde devrileceğini düşünüyordu, hatta günleri sayılıydı. AKP de Esad devrilene dek Suriye'den göçen herkese kucağını açacak, muhalefete de insanlık dersi vermiş olacaktı. Gelin görün ki geçen hafta işin rengi değişti. Milyonlarca Suriyeli Tel Abyad'dan Türkiye'ye doğru canını kurtarmak üzere akın etti. O da ne? Komşusuna kucağını açan AKP hükümeti gitmiş, 50 bin askerini sınır yığıp gelenleri durdurmaya çalışan başka bir hükümet gelmişti. Olayın bundan sonraki boyutunu hükümet de görmekte zorlandığı için en azından her şeyi dondurmanın arayışı içindeydi. Suriye'nin kuzeyinde yaşananların siyasi boyutu ise en az insanlık dramı kadar kaygı verici. Esad'ın kontrolünden çıkan bölgelerde kimin nereyi yönettiği, kimin adına güvenlik sağladığı belirsiz. Ağırlıklı olarak Türkmenlerin ve Arapların yaşadığı yerlerde Kürt kontrolünün artması Suriye'nin içindeki dengeleri değiştirdi. Bu dengelerin Türkiye'yi nasıl etkileyeceği hükümet de kestiremiyor. Türkiye, Suriye sınırındaki kapıların karşı tarafında kontrolü sağlama yarışı halen devam ediyor. Bölgeden sağlıklı haber alınamadığı için şu aşamada bilinen tek şey mevcut durum ve yakın gelecek belirsizliği. Tel Abyad'da yaşananların Halep'e sıçraması halinde Halep oradaysa arşın burada diyecek tartışmasız bir bölgesel güç yok. AKP hükümetinin bütün günahları bir yana Salt Suriye politikasındaki başarısızlığı bile Türkiye'nin yeni bir hükümetle yoluna devam etme zorunluluğunun en önemli kanıtıdır. Angelina Juni, sınırımızda Neci Oli. 2001 yılından bu yana her yıl 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü olarak anılıyor. 14 yıl önceki ilk anmaya dünyaca ünlü Amerikalı sinema sanatçısı Angelina Jolie katılmıştı. Bu yılkine de katıldı. Üstelik Türkiye'de. Dünyada halen 60 milyon insan vatanından, toprağından koparılmış bir şekilde mülteci olarak yaşıyor. Geçen yılın istatistiklerine göre en çok mülteci veren ülke Suriye. Topraklarında en çok mülteci bulunduran ülke de Türkiye. Yaklaşık 2,5 milyonu Suriyeli olmak üzere topraklarımızda 5 milyonu aşkın mülteci var. Bir başka deyimle dünyadaki her 10 mülteciden biri Türkiye'de. Yeri geldikçe vurguladığımız gibi coğrafya ülkelerin kaderini belirliyor. Bu nedenle yaşadığımız mülteci sorunlarının önemli bir dilimi istemimiz dışında özellikle küresel aktörlerin hedef ülkelere dayattığı politikalar sonucunda gerçekleşti. Ancak Suriye sorunumuzu kendimiz büyüttük. Giderek daha da büyütmekteyiz. 2010 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın ardından giderek artan Suriyeli sığınmacı sayısı AKP hükümetini ürkütmek yerine heveslendirdi. Sözüm ona komşudaki kardeşlerimize kucak açıyorduk. Kaç kişi gelirse gelsin onları bağrımıza basacaktık. Zaten Esad'ı da tez zamanda devirip Suriye'de belirleyici olacaktık. Ne var ki olaylar böyle gelişmedi. Angelina Jolie'nin Türkiye-Suriye sınırındaki kampları ziyareti sırasında yukarıda aktardığımız politikaların mimarı AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı. Ayakları biraz suya erdi mi? Ne? Bölgede yaptığı değerlendirmelerde mezhep çatışmalarına dikkat çekti. Böylesi politikaların kimseye yaramayacağını vurguladı. Oysa yıllardır bu sütunlarda AKP hükümetinin uyguladığı Sünni eksenli politikanın hiç kimseye yaramayacağını vurguluyoruz. Bu bizim engin görüşümüz de değil. Görünen çatışma kılavuz istemez. Siz bir coğrafyadaki ayrılıkları körüklerseniz, yıllar önce Yugoslavya'da ne yaşandıysa bugün de Suriye'de o yaşanır. Sınırlarımızın ötesinden gelen haberler IŞİD'in kimi yerlerdeki etkinliğinin azaldığı yönünde. IŞİD'in yerine geçen güç ise farklı kesimlerden destek alan PYD. Bir başka deyimle radikal İslamcıların yerini, yerel motifleri öne çıkmış Kürtler alıyor. Sonuçta bölgeye uluslararası hukukta kabul gören bir yapıya yönetilmiyor. Suriye'nin kuzeyini yönetecek güç Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü bu ülkenin iç işlerini Türkiye'nin iç işi hem de başlıca güvenlik sorunu haline getirdik. İşte böyle bir dönemde sevgili kardeşimiz Angelina Jolie Birleşmiş Milletler'in iyi niyet elçisi olarak Suriyeli mültecilerin yaşadığı kampları ziyaret etti. Jolie'nin rol yapmasına gerek yoktu. Zira tablo yeterince trajikti. Üstelik kampları Jolie'ye özel makyajlamışlardı. Adeta jölelemişlerdi. Sanatçı gördüğü tabloyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi buraya gelsin, bu krize tanıklık etsin çağrısıyla yorumladı. Jolie'ye Amerikan çıkarlarını öne çıkaran, Amerikan askerlerinin ülke sevgisini büyük bir ustalıkla dünyaya aktaran filmleriyle de tanıyoruz. Gerçekten iyi niyet elçisi ise oraya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni çağırmak yerine insanları birbirine sokan politikalara hayır demesi, küresel aktörlere de yüz binlerce insanın canına mal olan, milyonlarcasını toprağından eden bu politikalara son verin demesi gerekmez mi? İnsanın aklına birçok soru geliyor ama bütün bunlar bir yana bırakalım. Bölge insanının diliyle soralım. Angelina Jolie sınırımızda Nicioli. Sivas 93 Suriye denemesiydi. 2 Temmuz 1993'te yaşanan Sivas katliamının üzerinden tam 22 yıl geçti. Bir kuşaktan fazla. Yeni kuşaklara 37 kişinin yanarak ve dumandan boğularak öldüğü günü nasıl anlatmalı? Sorusunun yanıtı başlıktaki gibi olabilir. Bugünün olaylarına gönderme yaparak Sivas'ı tarif etmek gerekirse Madımak yangını Türkiye'yi Suriye'ye benzetme girişiminden başka bir şey değildir. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o gün hala tüm canlılığıyla gözümün önünde. Cumhuriyet'in İstanbul'da haber merkezi müdürüydüm. Yaz olduğu için sakin bir gündü. Öğleden sonra usul usul akşam programı yapmaya bile başlamıştık. Sivas muhabirimiz Hatice Biçer tedirgin bir ses tonuyla "Burada kötü bir hava var. Pir Sultan şenlikleri için Sivas'a gelenlerle ilgili birkaç gündür yerel düzeyde yükseltilen gerilim tırmanıyor" dedi. Olaylar adım adım büyüdü. Otel dışında yangının başladığı akşam saatlerinde Ankara'dan tanıdığım karikatür sanatçısı Asaf Koçak'la otel telefonundan kısa süreli de olsa konuşabildim. Kurtulacaklarına inanıyordu. Sakin bir ses tonu vardı ya da öyle görünmeye çalışıyordu. Gece yarısı yangın otelin her tarafını kapladı. Gazeteden sabah saatlerinde ayrılırken en acı gazetelerden birini çıkarmıştık. Sivas davası 1994'te başladı ve bitmedi. 13 Mart 2012'de davanın kaçak sanıkları için zaman aşımı kararı verildi. Davaların seyri devletin bu kıyım karşısındaki tutumsuzluğunu da ortaya koydu. Önce şehir şehir gezdirdiler. Davayı açarken olayın adını koymakta zorlandılar. Zaten arada kaçan kaçmıştı. Kalanların avukatlığını da o günün Refah Partili avukatları, devamında da 8 AKP'den milletvekili seçilen kişiler yapmıştı. Sivas katliamına hedef olanların büyük çoğunluğu Ankaralıydı. Aileleriyle 90'lı 2000'li yıllar boyunca defalarca bir araya geldik. Hiçbirinden intikam içeren bir söz duymadım. Ortak kaygıları amaçları şunlardı. Bu olay unutulmamalı. Olayları çıkaranlar bulunmalı ve hukuk zemininde hesap vermeli. Bir daha böylesi kıyımların yaşanmaması için devlete ve topluma düşen sorumluluklar yerine getirilmeli. İşte ailelerin bu tutumu Türkiye'de her şeye karşın sürmekte olan toplumsal barışın mayasıdır. Böyle bir kıyım bile mayayı bozamamıştır. Bunun değerini çok iyi bilmek ve bu duyguyu erozyona uğratmamak gerekiyor. Madımak Türkiye'yi Suriye'ye çevirme girişimidir. Derken ne demek istiyoruz? İnternetteki sözlüklerden birinde Sivas 93 şöyle özetleniyor. Sivas'taki Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında 2 Temmuz 1993'te Sünni İslamcılar tarafından yapılan çoğunluğu Alevi 33 yazar, Ozan ve Düşünür'ün iki otel görevlisiyle iki eylemcinin yanarak ve boğularak öldüğü olay, salt bu anlatım bile karşı karşıya getirmek istenen toplumsal dokuları özetlemeye yetiyor. Daha önceki Çorum, Kahramanmaraş'ta tüm Türkiye'ye sıçrayabilecek bir kibrit çakılmıştı. Sivas'ı unutmamak her şeyden önce yurttaşlık bilincine sahip olmak demektir. Bilinç erozyona uğrarsa birisi gider, geriye linç kalır. 12. ayrımın sonu. Sayfa 180.